Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Azar 1401, Hicri Kameri 20 Cemadüllevvel 1444 ve Miladi Takvimle 15 Aralık 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Humini Mektebi'nde Yaratılışın Gerçeği ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ekonomik savaşın düşmanın İran halkına karşı çok yönlü savaşının en önemli boyutlarından biri olduğunu söyledi. İran, Pars 2 uydusunu çok yakın bir zamanda uzaya fırlatacak. İran ve Rusya uzay alanında işbirliğini geliştiriyor. İranlı yetkili yabancıların İran'ın nükleer endüstrisini durduramayacağını söyledi. Guterres, İran, Rusya'ya insansız hava aracı göndermekte suçlanmadı dedi. Hamas hareketi, İran'ın Filistin direnişinin gerçek destekçisi olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği, Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik tehditlerini kınadı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik savaşı, düşmanın İran halkına karşı çok yoğunlu savaşının en önemli yönlerinden biri olarak niteledi. Reisi dün Tahran'daki kongre merkezinde Hatemül Enbiya İnşaat Karargahı adlı kurumun yönetici ve komutanlarının kararlı karargah, bilgiye dayalı inşaat, güçlü İran sloganıyla düzenlenen 14. konferansında yaptığı konuşmada bu kurumun 33 yıldır ülkenin genelinde imar ve kalkınmadaki rolünü takdir etti. Reisi bugün düşman İslami İran'ın otoritesini engellemek istiyor dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca bugün savunma sanayide en kompleks teçhizatı üreterek İran'ın bölgede ve dünyada kendinden bahseder hale geldiğini belirterek İran'ın gururunun sadece füze üretmekle sınırlı olmadığını ve her alanda güç üretimine önem verdiğini söyledi. Düşman ekonomik alanda bizim üstünlük kazanmamızı istemiyor ama ekonomik alanda büyük altyapı çalışmalarıyla düşmanı hayal kırıklığına uğrattık diyen reisi ayrıca şöyle dedi. Kötü niyetliler güvensizlik yaratarak ülkenin kalkınmasını ve ilerlemesini ve halka hizmet edilmesini engellemek istiyorlar. Ama biz büyük bir motivasyonla ve tehditleri dikkate alarak fırsatlara çeviriyoruz.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Kutsal Salma döneminden sonra İran devrim muhafızları çeşitli alanlarda derinlik kazanan bir kapasiteye ulaşmış ve devrim cephesinde kararlı ve etkili bir şekilde hareket etmiştir, dedi. Galibov dün Hatem-ül Enbiya Karargahı'nın yıllık konferansında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Çeşitli faaliyet ve departmanlarda gün geçtikçe derinlik kazanan bu kapasiteye Kutsal Salma döneminden sonra ulaşan devrim muhafızları çeşitli alanlarda her zaman devrimin önünde sağlam, kararlı ve etkin bir şekilde hareket etmiş ve etkili olmayı başarmıştır. İSNA Ajansı'na göre Galibov ayrıca şöyle dedi. Devrim muhafızları devrimin ve İran'ın ve ülkenin dört bir yanının gereksinimlerine ilişkin doğru, kesin ve derin bir anlayışa kavuşmuştur ve zamanında başarılı, özverili ve etkili bir varlık olarak bu arenalarda her zaman var olacaktır. Bu nedenle etkili bir kurum olduğu için doğal olarak dostları ve düşmanları da vardır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısında Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı aldığı uzlaşmaz kararın onaylanmasını şiddetle kınadı ve bunu yasal bir gerekçe olmaksızın tüzeğe aykırı siyasi bir eylem olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu üyeliği, Amerika'nın asılsız iddialara ve sahte anlatılar kullanarak Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin ruhuna ve metnine aykırı uydurma argümanlarla dayanarak bu üyeliğin sona erdirilmesi yönündeki yasa dışı talebinin ardından çarşamba akşamı sona erdi. Karar 29 kabul, 8 ret oyu ve 16 çekimser oyla kabul edildi. Bolivya, Çin, Kazakistan, Nikaragua, Nijerya, Umman, Rusya ve Zimbabwe, İran'ın Kadın Statüsü Komisyonu üyeliğinin iptaline karşı oy kullandı. İRNA Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, İran'ın son 10 yılda iki dönemdir Kadının Statüsü Komisyonu üyesi olduğunu ve geçen yılki seçimlerde en yüksek oyla 3. kez üye seçildiğini belirtti.
Öte yandan İran Yargı Başkanı'nın Uluslararası İlişkileri Yardımcısı ve İran İnsan Hakları Sekreteri Galip Abadi, İran'ın Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu üyeliğinin iptaline tepki göstererek, Amerikan rejiminin kendini İranlı kadın haklarını savunucusu olarak tanıtması acı bir ironi ve gülünç, dedi. Garip Abadi çarşamba gecesi attığı bir tweette şunları yazdı. Amerika binlerce İranlı kadın ve çocuğun terörist gruplar tarafından öldürülmesini desteklerken zalimane ve vahşi yaptırımlar uygulayarak özellikle kadın ve çocuklara telafisi imkansız etkiler bırakırken dayatılan savaş sırasında Saddam rejimince İranlı kadın ve çocukların katliamına destek vermiş, İran'da düşünmedikleri tek şeyin kadın ve kızların hakları olduğunu göstermiştir. Garip Abadi Amerikan hükümeti düzmüş ve 200 açıklama ve yalanlarının arkasında yalnızca insanlık dışı ve insan hakları karşıtı çıkar ve hedeflerinin peşinde koşmaktadır, dedi.
İran Uzay Teşkilatı Başkanı Pars 2 uydusunun tasarım aşaması yakında tamamlanacak ve fırlatılmaya hazır olacak, dedi. 80 yerli firma ve 10 yabancı firmanın katılımıyla İran'ın 11. Uluslararası Hava ve Uzay Endüstrisi Fuarı, Kiş Adası'nda havacılık endüstrisi alanındaki son başarılarını sundu. İran araştırma uydusu Pars 2, yapım aşamasında olan ve kendine has özellikleri olan yerli bir uydudur. Uzaktan operasyonel algılama uydularının yapım amacı orta çözünürlüğe sahip optik tiptir.
Öte yandan Rusya Uzay Ajansı Başkanı Hayyam uydusu inşası alanında İran'la iyi işbirliğimiz oldu ve bu alandaki işbirliklerimizin bundan sonra daha da gelişeceğini umuyoruz, dedi. İran'ın Hayyam adlı uydusu İran İslam Cumhuriyeti bayrağıyla birlikte Soyuz üzerindeki uyduya mont edilerek uzaya fırlatıldı. Hayyam uydusu 600 kilogram ağırlığında ve dünyadan 500 kilometre uzaklıkta yörüngesine yerleştirildi. Rusya Uzay Ajansı Başkanı Yuri Borisov, Şerif Teknik Üniversitesi'nin Kiş Uluslararası Kampüsü'nde düzenlenen Uzay Kazanımları İhtisas Fuarı'nda İran İslam Cumhuriyeti ile uzay alanında güzel bir ortak programımız var, dedi.
İran Nükleer Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Seyit Hüseyin Fıkhi, yabancılar İran'ın nükleer endüstrisini durduramaz, dedi. İsnar'ın haberine göre Fıkhı şöyle dedi. Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Enstitüsü ülkede ilk kez bir araştırma reaktörü kurma görevi aldı ve bu çalışmalara başlandı. Fıkhı'ya göre bu konu çok önemli çünkü bazı alanlarda araştırma aşamasını geçip tabii ki bu alanlarda faaliyet gösteren uzman firmaların da yardımıyla yapım ve işletme aşamasını geçtiğimizi gösteriyor. Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı, Amerika dahil bazı devletlerin İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu iddialarını reddederek, bu İran'ın nükleer endüstrisini durdurmak için büyük bir yalandır. İran'ı silah yapmakla suçlamak diye bir şey yok ve hiçbir araştırmacı bunu doğrulayamıyor. Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Araştırma Enstitüsü Başkanı, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun tüm eylemleri kabul edilen uluslararası protokollere göredir, dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir sözcüsü, uluslararası kuruluşun teknik müfettişlerinin önümüzdeki hafta pazar günü Tahran'ı ziyaret edeceklerini duyurdu. Söz konusu sözcü dün yaptığı açıklamada, bu uluslararası kuruluşun teknik müfettişlerinin İran'ın daveti üzerine 18 Aralık pazar günü İran'ı ziyaret edeceklerini, geri kalan koruma konularını ele alacaklarını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin daha önce Tahran'da bulunacağı bildirildi. Bu arada İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de dün yaptığı açıklamada ajansın yetkililerinin önümüzdeki günlerde Tahran'a geleceğini açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yoğun siyasi baskısı altında 22 Kasım'da 3 aylık dönem toplantısında İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerine karşı bir kararı onayladılar.
Bir Amerikan medyası, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran'ın nükleer anlaşma hükümlerine bağlılığına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacağı raporda İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı göndermekle suçlanmadığını bildirdi. İran Ajansı'na göre Amerikan Axios medyası çarşamba akşamı yerel saatle Antonio Guterres'in bu raporda Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Ukrayna temsilcilerinden gelen mektuplarla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Bu ülkeler söz konusu mektuplarda iddialarını tekrarlayarak İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları gönderdiğini ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlal ettiğini iddia etmişlerdi. Axios basılı ülkelerden farklı olarak Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini Ukrayna Savaşı'nda İran insansız hava araçlarını kullandığı iddiaların soruşturulması için talimat vermekten caydırmaya çalıştığında sözlerini ekledi.
İran'ın Batı Azerbaycan Başyargıcı Nasır Atevati, Siyonist rejim İsrail'in Urmiye'deki casusluk davasında sanıkların ilk duruşmasının yapıldığını duyurdu. Nasır Atevati konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Geçen yıl sonbaharda güvenlik makamlarının Siyonist rejimin casusluk servisinin rehberliğinde Batı Azerbaycan eyaletindeki insanların faaliyetlerine ilişkin raporuna göre konu eyaletin yargı sisteminin gündemine alındı. Atavati şöyle dedi, bu dosyanın alınmasıyla birlikte Urmiye Devrim Mahkemesi'nde ceza davası açılmış, adli makamların gelmesi ve adli ön soruşturma yapılması ve güvenlik makamlarının teknik tedbirlerin alınmasıyla bu suç davranışlarının asıl failleri tespit edilip tutuklanmıştır.
İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazimi Gumi, İran ile Afganistan arasındaki medeniyet, din ve kültür ilişkilerinin, ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ve yönetilmesi, iki ülkenin ekonomik altyapılarının birbirine bağlanması için gereklidir, dedi. İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Rezevi eyaletinin merkezi Meşret'te dün akşam Afgan ekonomi aktivistleriyle ortak bir toplantı yapan Hasan Kazimi Gumi şöyle dedi. Küresel ve uluslararası kuruluşlar tarafından Afganistan'a yılda 12 milyar dolar yardım tahsis edilmişti. Ancak Taliban geçici hükümetinin iktidara gelmesinden sonra bu rakam yaklaşık 3 milyar dolara düştü. Bu nedenle Afganistan'da bir servet yaratılması gerekiyor.
Tebriz Petrokimya, iki ülke arasında ticari ilişkinin geliştirmesi ve teknoloji alışverişinde alışveriş alanında Rus şirketi Sibor ile işbirliği anlaşması imzalandı. İran'ın Tebriz Petrokimya Kompleksi iş hacmi açısından Kuzeybatı İran'daki en büyük üretim şirketi ve polietilen, polistiren ve ABS dahil olmak üzere her türlü ham plastiğin tek üreticisi konumunda. İran'a göre Rus şirketiyle imzalanan anlaşma dün Rusya Kimyacılar Birliği heyetinin Tebriz Petrokimya'yı ziyaretinde gerçekleşti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Hazım Kasım dün yaptığı bir konuşmada İran'ın Filistin direnişini destekleme konusundaki önemli rolü nedeniyle Hamas'ın kuruluşun 35. yıl dönümü kutlama merasiminde İran İslam Cumhuriyeti bayrağını gönderecektiğini söyledi. Hamas hareketinin sözcüsü Hamas'ın Gazze'deki yıl dönümüne ait duvar resminin önemli bir birlik mesajı içerdiğini, Arap ve İslam ülkelerin ortak bayrağını tasvir ettiğini vurguladı.
Hamas'ın askeri kolu Ketaib el-Gazzam bu hareketin kuruluş yıl dönümünde Siyonist ordusuna ele geçirdi. Silahlardan birini sergileyerek Siyonistleri şaşırttı. Fars haber ajansına göre Hamas askeri kolu gölge birimi Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümünde dün akşam ganimet bir silahı ortaya çıkararak Siyonist rejime sürpriz yaptı. Elinde silah bulunan Ketaib el-Gazzam gölge birim komutanlarından biri şöyle dedi. 1 Ağustos 2014'te direnişçiler bu silahı Siyonist rejimin Hadar Golden adlı bir subayından ele geçirdiler. Söz konusu Siyonist subay 2014'ten beri Hamas'ın elinde bulunuyor. Bu arada Siyonist işgal güçleri dün erken saatlerde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi. 20 Filistinli gözaltına aldı.
Avrupa Birliği dün Yunanistan'ı füze saldırısıyla tehdit eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son tehditlerini kınadı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Avrupa Birliği sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği Yunanistan'a yönelik saldırgan sözlerin ciddi endişelere yol açtığını ve Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çok ciddi çabalara ihtiyaç vardır dedi.
İstanbul Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararı verdi. Mahkeme İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı aldı. İmamoğlu'nun karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Savcı bir önceki duruşmada mütalaasını açıklarken İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemişti.
Türkiye medyası Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki halk savunma güçlerine cephane ve silah gönderdiğini bildirdi. Türkiye medyası Ankara hükümetinin Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki silahlı kütlere verdiği destek nedeniyle defalarca Washington'u eleştirdiğini bildirdi.
Yemen petrol şirketi saldırgan Suudi Amerikan ittifakının Yemen'e ait iki akaryakıt gemisine el koyduğunu ve Hudeyde limanına girmelerini engellediğini bildirdi. Suudi koalisyonuna üye ülkelerin bu gibi girişimleri bu gemilerin denetimine ve Birleşmiş Milletler izinlerinin verilmesine rağmen devam ediyor.
Ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'daki karşılıklara karşı Batı'nın ikili ve çelişkili tavrı konusunda. Son 2,5 aydır İran'da kargaşaların patlak vermesinden sonra Batılı ülkeler olayları tamamen çelişkili bir şekilde destekleyerek onları barışçıl mitingler şeklinde yorumladılar. Yargı erkeği Uluslararası İşler Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garibabadi, Batı'nın bu çelişkili ve ikili tutumunu eleştirerek, kendilerini İran'daki kargaşacıların destekçisi olarak gören ülkeler, olabilecek en feci şekilde barışçıl toplanma hakkını hem hukuken hem de uygulamada sistematik olarak ihlal edecek adımlar atıyorlar dedi. Son 10 yılların deneyimi, Batılı ülkelerin insan hakları konusunu kendi standartlarıyla gündeme getirmeye ve bunları kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştığını açıkça göstermektedir. Halbuki bu ülkelerin kendi içlerinde ve diğer ülkelerde insan hakları alanında kara bir sicile sahipler. Amerika, İtalya, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya gibi birçok batılı ülke son aylarda kendi topraklarında barışçıl protestolara sahne oldu. Ancak bu ülkelerdeki insanlar polis güçlerinin en şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Örneğin Amerika'da bu ülkenin polisi ve yargı sistemi tarafından siyahilere yönelik hedefli ayrımcılığın devam etmesi ve insanların protestoların bastırılması, insan hakları ihlallerinin özellikle de azınlıkların ve renkli insanların haklarının ihlallerinin devam ettiğini göstermektedir. Sivil toplum kuruluşu polis şiddeti haritasının raporu Amerika polis memurlarının 2022'nin başından bu yana 722'den fazla cinayet işlediğini gösteriyor ve yıl bitimine kadar da 442 kişinin daha polis tarafından öldürüleceği tahmin ediliyor.
Bu polis tarafından işlenen her 3 cinayetten yalnızca birinin şiddet içeren bir suçtan kaynaklandığı ve bunların 3'te 2'sinin şiddet içermeyen sıradan suçlardan kaynaklandığı gerçeğini gözler önüne seriyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Danya Mijatovic'in bir bölümü İngiliz medyasında yayınlanan son raporu İngiliz hükümetinin insan hakları konusuna yönelik düşmanca tavrının bu ülke halkının haklarını zayıflattığını gösteriyor. Kendisi geçen Nisan'da onaylanan ve polis gücünü arttıran tartışmalı Polis Suçlar, Mahkumiyet ve Mahkemeler adlı yasanın barışçıl miting düzenleme hakkını korkunç şekilde etkilediğini belirtiyor. Fransa'da bu ülkenin polisi hızla yükselen enflasyonun ortasında sosyal ve vergi adaleti, maaş ve emekli maaşlarının arttırılması ve temel ihtiyaç maddelerinin ve enerji fiyatlarının düşürülmesini talep eden protestoculara defalarca saldırdı. Bu arada bu protestocular arasında ulaşım, eğitim, sağlık, enerji, ticaret ve üretim gibi sektörlerdeki işçilerin yanı sıra Sarı Yelekler hareketini destekleyenler de yer alıyor. Almanya'da polis yetkilileri geçtiğimiz günlerde Almanya'nın 11 federal eyaletindeki 130 bölgede geniş çaplı bir operasyon düzenledi ve aşırılık yanlısı bir grubun en az 25 üyesi ve destekçisinin hükümeti devirmeyi planlamakla zanlıyla tutukladığını duyurdu. Bu arada gelen haberler önümüzdeki günlerde daha fazla zanlının tutuklanabileceğini ve tutuklananlar arasında yaşlı insanların da görüldüğünü gösteriyor. Yerli halkın haklarını ihlal etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Kanada hükümeti de 2022'nin başlarında ülkede olağanüstü hal ilan eden yasayı özgürlük hareketi olarak bilinen kamyoncuların toplu protestosunu sona erdirmek için kullandı. Kamyoncular korona salgını sonrası getirilen zorunlu aşılama ve sınır kısıtlamalarını protesto ediyorlardı. Gerçek şu ki batılı devletlerin insan haklarını talep eden siyasi çalışmaları ve seçici eylemleri insan hakları ilkesi üzerine her zaman en büyük darbeyi indirmiştir. Protestoculara yönelik baskıyı, siyahların öldürmesini, başta Müslümanlar olmak üzere azınlıkların katledilmesini, tutuklulara yönelik taciz ve işkenceyi, kendi sınırları içinde göçmenlere yönelik baskıyı yasal kabul eden söz konusu ülkeler, kendilerinin ekonomik yaptırımları altındaki İran'da hukuk ve adli işlemlerin uygulanmasını insan hakları ihlali olarak adlandırıyorlar ve geniş medya propagandasıyla gerçekleri alt üst etmeye çalışıyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin Türkiye'deki casusluğunun devam etmesi konusunda. Türkiye güvenlik güçleri bu ülkede Siyonist casus teşkilatı Mossad için casusluk yaptıkları suçlamasıyla 44 kişiyi daha tutukladı. İsrail rejimi kurumlarına bağlı casusların tutuklanması, Türk İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı MIT'in daha önce Filistinli şahsiyetlerin Siyonist casus teşkilatı Mossad tarafından öldürülmeleri konusunda uyardığı bir zamanda denk geliyor. Bu bağlamda Türkiye haber çevreleri dün verdikleri haberlerde 13 zanlının tutuklanması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler. İsrail casuslarının Türkiye'de tutuklanması, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yakın zamanda bu rejimle ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı bir zamana denk geliyor. Mazlum Filistin halkına yönelik birçok destek sloganına rağmen Türk makamları Tel Aviv ile ilişki işbirliğini, ikili işbirliğini hiçbir zaman kesintiye uğramadığını ve başta güvenlik ve ekonomik işler olmak üzere çeşitli düzeylerde devam ettiğini defalarca itiraf etti. Türk ve Siyonist rejim makamlarının ilişkileri normalleştirme çabalarının başlamasından bu yana Ankara onlarca Siyonist casusunu tutuklayıp hapse attığını gözden kaçırmamalıyız. Bu da ırkçı İsrail rejiminin hala Recep Tayyip Erdoğan hükümetini Türkiye'nin siyasi sahnesinden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Aslında son bir yılda Türkiye'de Siyonist rejimin onlarca casusunun tutuklanması, bu rejimin başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerindeki faaliyetlerinin güvenilmezliğini gösteriyor. Bu bağlamda geçen yıl radyomuza röportajda konuşan Uluslararası İşler ve Siyasi Meseleler uzmanı Sayın Sadık Çelik, Siyonist rejimin işgal topraklarında işlediği cinayet ve Müslüman ülkelerin bu gayrimeşru rejim ile işbirliği konusunda Ankara yetkililerini uyarmış ve Filistin direnişinin zaferi Siyonist rejimin müzakere dilinden anlamadığını, sadece direniş ve mücadelenin Siyonist rejimi geri çekilmeye zorlayabileceğini söylemişti.
Sadık Çelik şöyle demişti: Siyonist rejim yıllardır Filistinli sivilleri örgütlü bir şekilde dünden daha pervasızca ve daha rahat bir şekilde katlediyor. Siyonist rejimin suç işleme ve yayılmacılıktaki bu rahatlığının sebebi Türkiye'nin de içinde bulunduğu İslam ülkelerinin bu rejime kayıtsız kalmasıdır. Aslında Ankara yetkililerinin her zaman Filistin ülkelerini ve halkını Siyonist İsrail'e karşı savunduğunu iddia ederken son 3 yılda korsan rejimle ilişkileri normalleştirmeye çalışması dikkat çekici. Gerçi Ankara yetkililerinin son çalışmaları da Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin boş laftan ibaret olduğunu gösteriyor. Bu arada Siyonist rejimin Türkiye'deki muhaliflere suikast düzenlemesi yeni bir konu değil. Korsan rejim her zaman kendi muhaliflerini dünyanın dört bir yanında öldürmeye çalışmıştır. Üstelik tecrübelerin de gösterdiği gibi korsan rejim İsrail muhaliflerine yönelik terör saldırılarının birçoğu da mecburen Müslüman ülkelere nispet ediliyor. Uluslararası Siyonist bağlantılı medyanın desteği şimdiye kadar bu rejimin Müslüman ülkelerdeki suçlarını tırmandırması için elverişli zeminler sağladı. Bu da demek oluyor ki başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkeler Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalıştıkça bu gayrimeşru rejimin yetkileri Müslüman ülkelerde eskisinden daha pervasızca terör faaliyetleri yürütmeye devam edecek. Açıkçası Türkiye'de 44 İsrail casusunun tutuklanması bu ırkçı rejimin Türkiye'deki faaliyetlerinin küçük bir bölümünü kanıtlıyor. Başka bir ifadeyle Siyonist rejimin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri kesinlikle son bulmayacaktır. Bu da korsan rejimin Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu hükümeti zayıflatmak için ciddi çaba sarf etmesi anlamına geliyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerim, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Azer 1401, Hicri Kamer'e 20 Cemadü'l-Evvel 1444 ve Miladi 15 Aralık 2022 Perşembe. Müzik. 72 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Azer 1329'da Hücretül İslam Şeyh Mehdi Vaiz Horasani vefat etti. Kendi zamanının meşhur vaizlerden olan Hüccetül İslam Şeyh Mehdi Vaiz Horasani, İslami marifenin yayılması ve tebliğ edilmesinde geniş çaba gösterdi. İran'ın kutsal Meşhed ve diğer kentlerinde, özellikle Kerbela'da, minberde vaazlerde bulunan Hüccetül İslam Şeyh Mehdi Vaiz Horasani, 82 yaşında Meşhed kentinde vefat etti. 762 yıl önce bugün Hicri Kamere 20 Cemadül Evvel 682'de Müslüman fakih araştırmacı Fahr Ebul Mukaddin lakaplı Muhammed bin Hasan Hilli Irak'ın Hilli kentinde dünyaya geldi. Değerli babası Allame Hilli'nin nezdinde yetişen Hasan Hilli gençliğinde içtihat makamına ulaştı. Fazilet ve kemalen yanı sıra edep, ahlak ve züht aşırılarından halk neslinde büyük şöhrete sahip olan Hilli, tefsir, fıkıh, fıkıh usulü ve kelam bilim dallarında geniş araştırmalarda bulundu. ...707 yıl önce bugün... Hicri Kamere 20 Cemadül Evvel 737'de Müslüman fakih İbni Hacı lakaplı Ebu Abdullah Muhammed Abdari Fasi vefat etti. Fas kentinde bilim öğrenen Fasi daha sonra Mısır'ın Kahire kentine gitti ve orada ömrünün sonuna kadar yaşadığı İbni Hacı ardından öğrencilere ders vermeye başladı ve birçok öğrenci de yetiştirdi. ...47 yıl önce bugün 15 Aralık 1975'te sömürgeci İspanyol güçlerinin Afrika kıtasındaki Batı Sahra'dan geri çekilme süreci başladı. Afrika kıtasının kuzey batısındaki Sahra toprakları 18. yüzyıldan beri sömürgeci İspanyolların varlığına tanık oldu. 1884'te İspanya Batı çölüne İspanyol çölü adını verdi. Ancak sömürgecilik karşıtı mücadelenin oluşması ve nihayet askeri grupların birleşmesinden Polisario cephesinin kurulmasıyla bu mücadeleler örgütlü ve yaygın biçim buldu. Savaştan sonra kamuoyunun ve Birleşmiş Milletler'in bu bölgeye özellik verilmesi için referandum düzenleme baskısı altında Sahra'nın komşuları Fas ve Moritanya bu bölgenin mülkiyetini üstlendi. Bu iki ülke arasında İspanya ile yapılan bir anlaşmaya göre Sahra'nın 2/3 Fas'a, 1/3 Moritanya'ya verildi. Ancak bu konuya Sahra halkı ve Polisario cephesi itiraz etti. 1975 Aralık ayının ortasından itibaren İspanya kuvvetlerine geri çekmeye başladı ve 2 ay içinde çöl ülkesi boşaltıldı. İspanyol işgal güçlerinin çekilmesinin ardından Polisario cephesi bu toprakların bağımsızlığını Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti olarak ilan etti. Ancak İspanyol kuvvetlerinin Batı Sahra'nın ayrılmasından bu yana Fas hükümeti bu topraklar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor ve bu anlaşmazlık devam ediyor. ...170 yıl önce bugün 15 Aralık 1852'de Fransız fizikçi Henri Becquerel Paris'e dünyaya geldi. Alman fizikçi Röntgen X ışınlarını keşfettikten sonra kendileri X ışınları yapan nesneleri keşfetmeye çalıştı. 1896'da Becquerel radyoaktif özelliklere sahip olan X ışınları üreten elementleri keşfetti. Bu keşif için 1902'de Nobel Fizik Ödülünü kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İyi Parti anayasa değişikliği teklifi için evet hazırlığında. Referandumun kapısı aralandı.
Karar.
Davutoğlu. Asgari ücret, asgari sefalet olmasın yeter.
Yeni Asya.
faiz, vergi, rant bütçesi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Söner 13 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "İktidar saplandığı batakta oy kaybını saklama tuzaklarında" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İstesek de istemesek de seçmen oylarının çok ama çok büyük çoğunluğu için yaşamı karabasana çeviren yoksulluk, yoksunluk koşulları, dudak uçurtan bir kirlilik, yağma haksızlık, vurgun düzeni içinde patladığının kanıtları ortaya saçıldıkça saçılıyor. Bataklığın kirliliği delinmiş gibi her yandan bir diğerini aratmayacak boyutlarda yaşamımızın dünyasına belgeleri, kanıtları ile ulaşıyor. Kokuşmuş bir gerçekliğin üzerine sorgulama yapmaya kalkışıyorsunuz. Bir diğeri kanıtlı belgeli üzerine geliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Medyayı ele geçirme, susturma, cezalandırma operasyonları ile saldırganlıklarla üzerimize gelişlerin, yol yöntemleri üzerinden akla hayale gelemeyecek yeni taktikler geliştiriliyor. Ülkemiz yaşayanları, seçmenleri, elbette en çok emeğiyle geçinenlerin tümünü kapsayacak biçimde düşlenen ücret piramidi modeli, halkımızın tümü için giderek ağırlaştırılan koşullarda gerçekleştirilmiş bulunuyor. Tanıklık ettiğim için rahatça açıklayabiliyorum. İşveren örgütünün başına oturan Özal, 15-16 Haziran olaylarını yaratan sendikalı işçilerden istediği ağır intikamı kara listeleriyle başarmakla yetinmemiş. Paraşütle 12 Eylül danışmanlığında darbeci dörtlü çeteye danışmanlık yapmak üzere ekonomik danışman olmak üzere atanıvermişti. Darbeden önce ilan edilmiş 13 Eylül günü işveren örgütü adına düzenlenmiş basın toplantısına katılan Baba Pakdemirli, "Bozulmuş ücret piramidini yeniden gerçekleştireceğiz" açıklamasını basın toplantısında elleriyle gösterivermişti. Çatışmalar iki taraflı nasıl bir yönetim sorusuna yanıt aramaya dönüşünce nasıl bir anayasal düzen üzerinden sorusu da gündemin başına oturuyor. Kuşkusuz yaşam gerçeğinde aslında seçmen de içinde olmak üzere tüm taraflar sorunun anayasal metinlerden çok nasıl yorumlanıp uygulandığı üzerinden çıktığını kendi yaşamları üzerinden de bir biçimde algılamış oluyorlar. Ancak askeri hele de sivil diktatörlük süreçlerinde atılan her adım anayasal metinlerle bağlantılı gerekçelendirildiğinden tartışmaların da anayasa metinleri üzerinden tartışılmak zorunda kalınması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Hep birlikte biliyoruz ki bugün yaşamakta olduğumuz travmaların asıl kaynağı referandumla getirilmiş dünyanın en ucube anayasa metni üzerinden değil, sadece çok daha ağır boyutlarıyla kendi anayasa metinlerine bile bağlı kalınmayarak yetkilerin en çarpık boyutlarıyla yönetilmeye kalkışılmasından çıktığı biliniyor.
Esfender Korkmaz 13 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dış ticarette akla zarar işler" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜİK 2015 baz yılına göre ihracat ve ithalat birim değer endeksi ve miktar endeksi hazırlıyor. Birim değer endeksi 2015 yılında 100 dolara ihraç ettiğimiz malı bugün kaç dolara ihraç ediyoruz? ve aynı şekilde 2015 yılında 100 dolara ithal ettiğimiz malı bugün kaç dolara ithal ediyoruz sorusuna cevap veriyor. 2022 Ekim ayında ihracat birim değer endeksi 107,1 ve ithalat birim değer endeksi ise 143,9 oldu. Gıda ithalat fiyat birim endeksi genel endekse göre daha düşük 117,2 oldu. Ama gel gör ki Türkiye'de gıda fiyatları her zaman tüfenin üstünde artıyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
İhracat birim değer endeksi ithalat birim değer endeksinden düşük çıktığı için dış ticaret hadleri de aleyhte gelişti ve %74,1 oldu. Dış ticaret hadlerinin aleyhte gelişmesi dış ticaret açıklarının artmasına neden oldu. Dış ticaret haddi bir ülkenin ihracat fiyatları ile ithalat fiyatları arasındaki oranı gösterir. Dış ticaret haddi 100'ün altına 74'e gerilediği için aleyhte seyretmiştir. Kalkınmayı zorlar, dış kaynak ihtiyacını artırır. Kalkınma sürecinde dış ticaret hadlerini lehe çevirmek kalkınmayı hızlandırır. Reel gelir artışı yurt içi hasıladan daha yüksek olur. Kalkınma için gerekli olan teknoloji ve yatırım malları ithalatı için ek kaynak sağlamış olur. İthalatın daha pahalı olmasına tek haneli faiz sloganı sebep oldu. Dış ticaret hadleri aleyhte geliştikçe cari açığımız da arttı. 2021 yılında 14,9 milyar dolar olan cari açık 2022 yılında turizm gelirlerinin artmasına rağmen 50 milyar dolara yükseldi. İthalat fiyat endeksinin artması, ithalatın pahalılaşması fiyat istikrarını da bozdu. Türkiye eğer yatırım malı ve teknoloji ithal etmek için dış açık vermiş olsaydı zaten çoktan dış fazlaya geçerdi. Toplam ithalat içinde yatırım malı ithalatı %12 oranında yer tutuyor. Gelir dağılımının bozulması ikili piyasa yapısı oluşmasına neden olur ama yurt içi servet birikimi korunur. Gelir dağılımı politikaları değişir. Yeniden gelir dağılımı düzelebilir. Cari açığın finansmanı ya doğrudan yabancı yatırım sermayesiyle veya dış borçlanmayla yapılır. Türkiye'de dış borçla yapıldı. Bu nedenle dış borç stoku arttı. Dış borçlarda temerrüt riski arttı. Dahası dış borçları geri ödediğimiz zaman net kaynak çıkışı olacaktır. Turizm Bakanı 2022 yılı turizm gelirlerinin 46 milyar dolar olacağını açıkladı. Bu kadar yanlış, tesadüfen veya bilgisizlikten olmaz.
Tahran Radyosu.
Mehmet Ali Verçin 13 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde 2023 yılında enflasyon başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyonun baz etkisiyle 2023 Ocak ve Şubat aylarında da düşmeye devam etmesi mümkün görünüyor. 2023'ün tamamında enflasyonun düşmesini destekleyebilecek faktörleri 4 başlık altında toplayabiliriz. Emtia fiyatlarında kalıcı düşüşler, döviz kurunda yaşanan ve yaşanacak istikrar, yönetilen, yönlendirilen fiyat artışlarında kamunun kontrolü ve kredi şartlarının sıkılaştırılması diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İrdeleyelim. Emtia fiyatları son 6 aylık dönemde yani Haziran 2022'den Aralık ayına kadar geçen sürede önemli ölçüde düştü. Bazı örnekler. Brent petrolü 120 dolardan 77 dolara, motorinin rafinerilerden çıkış fiyatı yaklaşık olarak 115 sentten 74 sente ve benzin fiyatları da 105 sentten 55 sente düştü. Sıcak haddelenmiş çelik HRC 1185 dolardan 667 dolara düştü. Pamuk 325 dolardan 180 dolara ve kereste 670 dolardan 412 dolara düştü. Polietilen, PVC polimer gibi plastik ürün fiyatları da çıktı. 2400 dolarlık zirvenin ardından bugünlerde 1200 dolar civarında seyrediyor. Buğday 1115 dolardan 710 dolara ve mısır 732 dolardan 634 dolara düştü. Ayçiçeği yağı 2080 dolardan 1300 dolara ve palm yağı da 6450 dolardan 3995 dolara düştü. Tahmin yapan kişi ve kurumlar 2023 yılında emtiaya olan talebin artmayacağını tam tersine talebin biraz daha daralacağına inanıyor. Yani emtia fiyatlarının düşme ihtimali yükselme ihtimalinden daha yüksek. Görüldüğü gibi hükümetin bütün dünyada fiyatlar artıyor mazeretinin herhangi bir temeli kalmadı. Genel gidişat, enflasyonu gerçekten düşürmek isteyen bir hükümet için lehe işliyor. Bütün dünyada, bütün ekonomi yönetimleri, kendi ekonomileri için en büyük musibetin yüksek enflasyon olduğunu bilirler. Bu kesin ve emin bilgi dolayısıyla dünyada hiç kimse enflasyon mu yoksa büyüme mi gibi gereksiz sorular sorup siyasi sonuçlardan korkarak büyüme cevabı vermiyor. Vermediği gibi ülke merkez bankaları bilerek, isteyerek ve siyasi bedel ödemeye razı olarak kendi ülkelerini ılımlı bir resesyona sürüklemeye çalışıyorlar. Hükümet geçmiş aylarda aktifinde %10'dan fazla döviz bulunduran şirketlere bazı istisnalarla kredi kullanımını yasaklamıştı. Şimdi bu oran %5'e çekildi. Aynı anda bankalara toplam mevduatın minimum %50'sinin TL olması kuralı getirildi. Firmalara döviz azaltma şartı ve bankalara TL mevduat bulma zorunluluğu birleşince firmalar ellerindeki dövizi satmaya başladı ve bankalar da dövizini kendisini satan firmalara %10 faizle kredi vermeye razı oldular. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu tedbirlerle yetinmedi ve bankalara yeni kurallar dayattı. Mesela eskiden bankalar öz kaynaklarının %20'si kadar açık ya da fazla döviz pozisyonu tutabiliyorken bu oran %5'e düşürüldü. Bu karar bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na birkaç milyar dolar daha döviz satmasına yol açacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümüyle tekrar evlerinize konuk olmaktayız.
Geçen bölümde Muhammed Ali Recai'nin Cumhurbaşkanlığı dönemiyle ilgili detayları ele aldık. İmamın eşinin bu dönemdeki hatıralarını gözden geçirdik. Bugünkü sohbetimizde ise İmam Hümeyni ve değerli eşinin İslam Cumhuriyeti egemenliği dönemindeki sade hayatından bazı örnekleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
İmam ve ailesinin sade hayatı, din öğrenciliği dönemi ve Şah rejimine karşı mücadele dönemiyle sınırlı değildi. Bu özellik İmam ve ailesinin aklında ve içinde içselleşmişti ve imamın ekonomik açıdan iyi durumda olduğu ve siyasi liderliği döneminde de devam etti. İmam Hümeyni'nin hayatında İslam Cumhuriyeti'nin lideri olduğu dönemde hala basit yaşam tarzına sadık kaldığını ve etrafındaki kişilerin içinde lüks bir yaşama yönelme kuşkusu bulunan yasal avantaj ve nimetlerden yararlanmasına izin vermediğini gösteren birçok vaka ve örnek vardır. Bu dönemde imamın eşinin artık imamın din öğrenciliği dönemindeki kısıtlamaları ve zorlukları ve mücadele ve sürgün dönemindeki geçim zorlukları yoktu. Ancak imamın yöntemine uyarak imamın evinin bol masraflı ve aristokratik savurganlıkların bulunduğu bir yere dönüşmesine izin vermedi.
İmam Hümeyni de birçok siyasi uğraşıya rağmen bazen ev masraflarını incelemek için kısa fırsatları kullanırdı ve bazı durumlarda gereksiz harcamalar gördüğünde hatırlatmada bulunurdu ve öyle kolay kolay gereksiz harcamalara göz yummazdı. İmam düzenli olarak etrafındaki kişilere bugün siyasi açıdan ve mercilik bakımından konulara uymak nedeniyle harcamalarda her zamankinden ziyade daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırdı. Ve bu temele göre bazen avlunun ışığını artırmak için bir ampul değiştirmek gibi ufak tefek şeyleri engellerdi. İmam eşini çok iyi tanımasına ve onun helal ve harama olan hassasiyetini lüksten ve gereksiz harcamalardan sakınmasını bilmesine rağmen yine de evin masraflarını inceleyip denetlerdi. Bazı durumlarda şer'i meselelere ve sade yaşama uyma yönünde eşine hatırlatmada bulunurdu.
İmam Hümeyni israftan kaçınmaya çok önem verirdi ve israf gerçekleşmesin diye hayatın en ufak meselelerinde murakaba ederdi. Örneğin abdestin farklı kısımları arasında su israf olmasın diye musluğu mutlaka kapatırdı. Su içerken dahi bardağın içindeki fazla suyu çöpe atmaz, o suyu daha sonra kullansın diye bardağın üstüne bir kağıt koyardı. Ayrıca İmam Ali Aleyhisselam'ın yöntemine uyarak ve kamu malının israf olmasından kaçınmak için kurşun kalem ve kağıt tüketiminde israfı önlemek ve tasarruf edilmek için kurşun kalemin ucunu inceltirdi ve satırları birbirine yakın yazardı. İmam, sade yaşama bağlı kalmasının yanı sıra başta çevresindeki kişiler olmak üzere başkalarını da sade yaşama, israftan kaçınmaya ve kamu malının tüketiminde tasarruf etmeye çağırırdı ve kendi mutluluğunu gösterişli ve lüks dolu bir yaşamda aramazdı.
Şöyle demişti, birçok kişi maddi refahın ve bankalarda mal sahibi olmanın veya arsalara ve benzerine sahip olmanın insana mutluluk getirdiğini sanabilir. Bu bazı insanların yaptığı bir hatadır. İnsanların düşünce ve mutluluğunu ölçtüğümüzde anlıyoruz ki mutlu olanlar kulübelerde olanlardı, saraylarda olanlar mutlu değildir. İmam Hümeyni bu düşünce tarzıyla kendisi ve çevresindeki kişiler için sade ve dindarca bir yaşam sağlamıştı ve hükümet döneminde de bunu ihmal etmedi. Başta çevresindeki kişiler ve aile bireyleri olmak üzere başkalarını buna uymaya davet ederdi.
Savaşın patlak vermesi ve terör saldırıları nedeniyle imam ve çevresindeki kişilerin hayatlarının ciddi tehlike altında olduğu bir durumda, İmam hayatının ve güvenliğinin korunması için özel koşulların sağlanmasına asla izin vermedi. Irak tarafından şehirlerin bombalanmasının başlamasıyla Tahran, Bağdat'ın füze saldırılarına uğradı. Saddam, İran'ın işini bitirmek için Cemaran'a saldırmayı amaçlıyordu. Bu koşullarda imamdan düşmanın hava saldırısı sırasında sığınağa gitmesi istendi. Ancak imam buna karşılık olarak şöyle dedi.
Tahran Radyosu.
Düşmanın hava saldırısı sırasında tüm halkın sığınağı veya sığınağa gitme imkanı var mı? Cevap olumsuz olduğu için imam sığınağa gitmeyi kabul etmedi. İmamın eşi de bu koşullarda imama eşlik ederdi ve ağırlıklı olarak kerpiç ve ahşaptan yapılmış olan aynı odada imamın yanında kalırdı ve sığınağa gitmezdi. Ayetullah İmam Cemerani, Tahran şehrinde hava bombardımanı yaşandığı günlerde İmam Hümeyni'nin bir sığınak yapılması önerisine ilişkin tutumunu şöyle anlatıyor.
İmam kendisi için bir sığınak inşa edilmesini asla kabul etmedi. Ahmet Bey bir gün ordu mensuplarının yardımıyla vinç ile betondan yapılmış olan sığınaklar getirmişti. İmam öğleyin geldiğinde şöyle dedi. Ahmet bu nedir? Bunları kim getirmiş? Ahmet Bey ordudandır ve sizi korumak için getirmişler dedi. İmam çok kızdı ve şöyle dedi. Bütün halkın sığınağı var mı ki bizim de sığınağımız olsun? Ahmet Allah'a yemin ederim ki o sokakta dolaşan ve koruyan muhafızla kendi canım arasında bir iğne ucu kadar dahi fark görmüyorum. Eğer onların barınağı varsa bizim de barınağımız olmalı. Ver hepsini toplasınlar.
Hayatında lüksün yayılmasını önlemek için evin eşyası ve ikamet yerinin fiziki şartları konusunda bile hassasiyeti vardı. Ve yaşadığı yerin sade yaşamdan uzak olmasına ve yüzeysel gösterişlerle dolu olmasına izin vermezdi. İmamın hassasiyeti etrafındaki kişilere göre çok gerekli ve kaçınılamaz olan durumlarda bile eşlik etmeyi kabul etmeyeceği ölçüdeydi. İmamın kızı Feride Mustafavi bu konuda şöyle anlatıyor. İmamın evinin dış halıları eksikti. Bu boş kısım için bir halı sağlamamıza izin verin dedim. İmam şöyle buyurdu. O tarafta yani içeride halı var. Onlar kilimdir ve dışarı için iyi değildir dedim. İmam da burası şansölyenin evi mi ki diye buyurdu.
Ayrıca çok aşınmış ve eskimiş olan evin basamaklarının tuğlasının değiştirilmesi için etrafındaki kişilerin ısrarına yanıt olarak duvarcıya söyleyin aynı aşınmış tuğlaları ters yüz etsin ve tekrar aynı tuğlaları kullansın diye söylediği meşhurdur. Ayrıca Ayetullah İmam Cemarani, Cemaran Hüseyiniyesinin ilkel ve basit onarımlarına imamın tepkisi hakkında şöyle anlatıyor. İmamdan Hüseyiniye'nin duvarlarına alçı ve toprak sürmeme izin vermesini istedim. Çünkü Hüseyiniye'nin tuğlalarının deliklerinden imamın evinin sonu görünüyordu. Alçı ve toprak bittiğinde orayı beyazlatmak istedim. Oranın tavanının bir köşesi beyazlatıldığında imam bunu fark etti ve işin durdurulmasını emretti. Ve bana saray mı inşa ediyorsunuz? Ben saray sakini değilim ki bu işi yapmayın. Buraya süslemeler yapmak istiyorsanız benden sonraya bırakın. Ben var olduğum sürece bir şey yapmayın diye buyurdu.
İmamın sade yaşamda ve lüksten ve israftan kaçınmadaki başarısının önemli bir kısmı eşinin çabalarına borçluydu. Çünkü eşinin eşlik etmemesi imam için işi çok zorlaştırabilirdi. Özellikle devrimin zaferinden sonraki yıllarda imamın liderliği ve yönetimi sırasında imamın eşinin sade hayatı birçok insan için şaşırtıcı ve inanılamazdı.
Pek çok kişi artık güç İmam Hümeyni'nin elinde olduğuna ve imkanlardan yararlanmanın yasal ve şer'i açıdan mümkün olduğuna ve birçok durumda özellikle güvenlik konularına uymak için gerekli de olduğuna göre imamın eşinin müreffeh ve gösteriş dolu bir hayatı olmalıdır diye tasavvur ediyorlardı. Ancak imamın eşinin evini ziyaret edenler çok şaşırırlardı. Çünkü akıllarında imam ve eşinin hayatını ve ikamet yerini diğer ülkelerin liderleriyle karşılaştırıp bu iki yaşam tarzı arasındaki büyük mesafeye hayret ederlerdi.
İmamın eşi evde sade yaşama uyarak imamın ahlaki ve siyasi modelini imamın taraftarlarına ve hayranlarına betimledi ve pak imamların ve ilahi velilerin günümüzdeki hayatlarda gerçek ve uygulanabilir bir model olduğunu gösterdi.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programın bir başka bölümünün sonuna geldik.
İnşallah bir sonraki bölümde imamın eşinin dilinden sizlere İran'da İslam Cumhuriyeti'nin istikrarlı hale geldiği döneme ait diğer hatıraları anlatacağız. Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Yaratılışın gerçeği. Değerli dinleyiciler, yaratılışın gerçeği ile ilgili hazırladığımız sohbetimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak yaratılışa tekrar ve daha derinden bakmak istiyoruz.
Ayrıca çevremizdeki canlı varlıkların dünyada bir yaratanın varlığını ne kadar yansıtabileceği sorusuna cevap arayacağız. Bu bağlamda sohbetimizin bir başka bölümünde huzurlarınızdayız.
İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak soruları tecrübe etmiştir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşüncelere kadar herkes yaşamının belirli kesitlerinde bazı sorularla karşı karşıya geliyorlar. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonunda onları düşünmekten başka çare geriye kalmamıştır. Yaradan ve yaratılış, ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşılabileceği sorusu, insanın en temel soruları arasında yer almaktadır. Nitekim birçok felsefe akımları, İbrahim'i olan ve olmayan benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlar.
İslam dini her zaman herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmiştir. Bu dizi sohbetimizde, İslam dininin bazı büyük alimleri ve yorumcularının beyanatları ve düşüncelerinden yola çıkarak yaratılış dünyasına yeniden bakmak ve çevremizdeki varlıkların yaratanı bizlere ne kadar yansıtabileceklerini ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde meraklı bakışla kendi vücudumuzun iç ve dış organlarını inceledik ve genel bir mantıkla ve hiçbir uzmanlık bilgiye başvurmadan yaratılış harikalarından bazılarına ulaştık. Herhangi bir organa dikkatlice baktığımızda bizim yaşamımız için yararlı olan birçok tedbire ulaştık. Aslında bizim yaratılışımız ve bu dünyadaki hayatımız arasında bir nevi orantı ve koordinasyon olduğu söylenebilir. Öyle ki insan doğa ile bağlantı kurabilir, ondan yararlanabilir ve insanın vücudu da nihayetinde tekrar doğa döngüsüne geri döner.
Gerçi insanın yaratılışında birçok şaşırtıcı konular ve sırlar mevcuttur ve çeşitli belgesel filmler, metinler ve görüntüler yardımı ile yararlı engin bilgilere ulaşılabilir. Fakat insan yaratılışı ve özellikleri konusuna bu sohbette son veriyoruz. Bu sohbetimizin hedefi ise tıpkı önceki programlarda olduğu gibi insanı aşan bilgi ve gücüyle ona hayat veren ve bu dünyada onun yaşaması için ortam hazırlayan gerçeği aramaktır.
Fakat yine de insanın durumuna bir göz atmakta yarar vardır. İnsan yiyor, uyuyor, içiyor, evleniyor ve çocuk sahibi olarak soyunu sürdürüyor. Fakat hangi faktörler insanı buna zorluyor? Açlık insanın yiyecek peşinden gitmesine ve kendini doyurmasına sebep oluyor. Yemek yemek ise güç kazanmak ve vücudun gelişerek büyümesine sebep oluyor. Yorgunluk ve uykusuzluk ise insanın uyumasına sebep oluyor ve dinlenmek ise insanın tekrar güç kazanmasına sebep oluyor. Cinsel içgüdü ise kadın ve erkek arasında ilişki kurulmasına, çocuk sahibi olmasına ve soyunun devam edilmesine sebep oluyor.
Şimdi insanda açlık ve yemek yeme zevki olmadığını ve insanın başka yöntemlerle vücudunun gıdaya ihtiyacı olduğunu hissettiğini düşünelim. Bu durumda insan belki tembellik yüzünden yiyecek peşinden gitmez ve yemek yemekten zevk almadığı için yemekten sonra mutsuz olacağı için bir şey yemeyebilirdi. Böylece enerjisi giderek azalır, zayıf düşer ve sonuçta helak olurdu. Tıpkı kendisinin hasta olduğunu ve ilaç kullanması gerektiğini bildiği halde açlık nedeniyle perhize devam etmediği veya ilaç kullanmak istemediği için olaya önem vermeyerek hastalığını geçiştirdiği ve sonuçta hastalığının daha da yoğunlaşması ve hatta ölmesine sebep olduğu gibi.
Ya da insanın doğal olarak uykusu gelmezken sadece vücudunu dinlenmeye ihtiyacı olduğu için zorla yatağa gitmesi, tembellik veya olayı önemsemediği için uyumamasını düşünelim. Bu durumda ise vücudu zayıf düşer ve sonuçta hayatı sona erer. Eğer insanda karşı cinse yönelik içgüdü isteği olmasaydı ve insanlar sadece mantık üzerinden ve soyunun devam etmesi hedefiyle cinsel ilişki kursaydı, acaba insan soyu tükenmeye yüz tutmaz mıydı? Acaba birçok insanın çocuk yetiştirme zorlukları nedeniyle evlat sevgisi olmadan ve cinsel içgüdüye sahip olmadığı için soyunun devam etmesini önemsemesi sonucu soyu tükenmez miydi? İşin ilginç yanı ise tüm anlattığımız basit örnekler insan soyunun devam etmesi ve yaşaması için olmazsa olmazlarıdır. Fakat Yüce Yaradan insanın bunlara istekli olması için doğal bir faktör belirlemiştir.
İnsan her zaman hatıralarını hatırlamakta, hayal kurmakta, düşünmekte ve hafıza ve aklını kullanmaktadır. Bir de bir insanın hafızasının olmadığını düşünün veya eksik olduğunu. Bu durumda neler yaşanır? Böyle bir iyi gördüğü şeyler, duyduğu sözler, fark ettiği kar ve zararlarını ve diğer birçok şeyi hatırlama veya yanlış hatırlar. Böyle biri kimin ona kötülük ettiğini veya ona zarar vermek peşinde olduğunu, kimin ona iyilik yaptığını veya yararına bir şeyler yaptığını unutur. Bu durumda insan hayatının büyük bir bölümünde eksiklikler oluşur ve hiçbir tecrübe kazanamaz. Böyle biri asla doğru bir şey öğrenemez. Ne ders ne tecrübe beni hayatında herhangi bir ilerleme. Bu yüzden tüm insanların sahip olduğu hafıza insanların hayatını değiştiren genel bir nimettir ve olmaması ise büyük bir kayıp.
Tahran Radyosu.
Al Ayrıca konuşmak ve yazmak insanların diğer özellikleridir. Dikkat edin, Yüce Allah zaten insanlara konuşma nimetini bağışlamıştır ve insan bu sayede içindeki düşüncesini ve kalbindeki her şeyi açıklayabilir. Üstelik aynı şekilde diğer insanların düşüncesini dinleyebilir. Sosyal hayatında etkileşim ve sözlü katılım sergileyebilir. Fakat eğer düşünce ve duyguları ifade kabiliyetinden yoksun olsaydı, kendi görüşlerini başkalarına iletemez ve tecrübelerini başkalarına aktaramaz. Aynı şekilde başkalarının aklında olan ve düşündüklerinden hiçbir şeyden haberdar olamazdı.
Düşüncelerini ve duygularını beyan etmeye ilaveten insanların bir diğer özelliği ise yazma yeteneği ve kabiliyetidir. İnsandan başka hiçbir canlı düşünce ve duygularını yazarak kaydetme kabiliyetine sahip değildir. Yazmakla eski kuşakların haberleri çağımıza ve çağımızın haberleri de gelecek kuşaklar için korunup aktarılamaz. Böylece mazi şimdiye ve şimdi de geleceğe bağlanabiliyor. Yazmakla çeşitli bilim, bilgi, gelenek ve kültürler yazılı metinler çerçevesinde kalıcılaşıyor. Yazmakla insanlar arasındaki ilişkiler ve ticaretteki hesap kitaplar kaydoluyor. Eğer yazmak olmasaydı her dönemin haber ve olayları yok olup bilgiler eskileşir, mahvolur, gelenekler ve kültürler ortadan kalkar ve genel anlamda insanların çalışmasında, hayatında ve ticaretinde eksiklikler ve zorluklar oluşurdu.
İnsanların bizzat harfler ve kelimeleri icat ettiği ve böylece onları ortaklaşa kullandıkları, her kavim ve milletin farklı kelimeler ve dillerle aralarında konuştuğu söylenebilir. Böylece birisi Farsça, diğeri İngilizce, başkası Türkçe, Arapça veya herhangi bir dille yazıp konuşabildiği söylenebilir. Bu kelimeler ve diller çeşitli kavimler arasında yayıldığı ve bizzat onların bu durumu oluşturduğu düşünülebilir.
Gerçi insanlar sahip oldukları zeka ile kendi duygularını ve düşüncelerini beyan etmek ve yazmak için çare bularak bir dil oluşturdukları söylenebilir. Fakat ifade etmek ve yazma aletlerinin ne olduğu düşünülmelidir. Acaba Rahman ve Bilgi Allah'tan başkası insanın doğasında ve yaratılışında böyle yetenekleri yaratan kimse var mıdır? Hiç şüphesiz eğer konuşmak için bir dili, düşünmek için bir aklı ve eşyalar ve anlamlarını kavramak için bir zihni olmasaydı insan hiçbir zaman konuşamazdı. Eğer yazmak için el ve parmaklara sahip olmasaydı asla hiçbir şey yazamazdı.
Bu gerçeği hayvanlara ve diğer canlılara bakarak anlamak mümkündür. Zira onlar ne konuşabiliyor ve ne de yazabiliyor. Öyleyse bu önemli büyük nimetin temeli ve kökü Yüce Allah'ın hikmet dolu yaratılışıdır. Sahip olduğu ilim sebebiyle insanın ihtiyaçlarını bilen ve yine sahip olduğu güç sayesinde insanın ihtiyaçlarını temin etme gücüne sahip olan ve lütfu ve rahmeti sayesinde bu ihtiyaçları karşılayan Yüce Allah'tır.
Şimdi kendimizi soralım. Acaba böyle bir gerçek varlık sevilmez mi? Acaba böyle bilge, güçlü ve sevgi dolu bir Allah şükretmeye layık değil midir?
Değerli dinleyiciler, gelecek programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com adresinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ötüdür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Batı'nın son dönemlerde tanıştığı sosyal adalet ve özgürlük gibi yaygın kavramların İslam'da köklü kavramlar olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bazıları yanlışlıkla sosyal adalet ve özgürlük ve benzeri yaygın kavramların Batı'dan İslam dünyasına geldiğini sanıyorlar veya Müslüman düşünürlerin bunları Batı'dan öğrendiklerini ve bu tamamen yanlıştır. Batı bu kavramlarla 3-4 asırdan fazla aşina olmuştur. Rönesans'tan sonra bu kavramlarla aşina olmuştur. Halbuki İslam bundan 1400 yıl önce bu kavramları açık şekilde Kur'an'da beyan etmiştir. Fakat Batılıların bunları gündeme getirmiştir ve hiçbir zaman buna göre davranmamıştır. Ne özgürlüğe göre davranmıştır, ne sosyal adalete göre davranmışlar. Onlar söylediler ve davranmadılar. Bu kavramlar İslam'da var ve peygamberler döneminde yapılmıştır. Bana aranızda adaletle hükmetmem emredildi ibareti Kur'an'ındır işte. Peygamberin emri adaleti gerçekleştirmesidir. İşte bu sosyal adaletti ve adalet kapsamlıdır ya buyuruyor. Biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitap ve terazi indirdik. İnsanlar adaletle doğru muamele etsinler diye. Yani tüm peygamberlerin bisiyeti ve resullerin gönderilmesi ve kitapları ise bunun içindir ki gıst, yani bu sosyal adalet, ekonomik adalet halk arasında kurulsun. Bu yüzden bunlar eski İslami kavramlardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Cumhuriyetinin Sesi muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi ekonomik savaşın düşmanın İran halkına karşı çok yönlü savaşın en önemli boyutlarından biri olduğunu söyledi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, devrim muhafızları çeşitli sektörlerde etkili olabilecek bir kapasiteye ulaştı, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısında İran'a karşı aldığı kararın hukuki geçerliliği olmadığını belirtti. İran Yargı Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Garib Abadi, Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu üyeliğinin İran üyeliğinin iptaline tepki gösterdi. İran Uzay Teşkilatı Başkanı Pars 2 uydusunun yakında fırlatılmaya hazır olacağını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sözcüsü bu örgütün teknik müfettişlerinin pazar günü Tahran'a geleceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı göndermekle suçlanmadığını belirtti. Siyonist rejimin casusları Urumiye'de yargılandı. Hamas, İran'ın Filistin direnişinin gerçek destekçisi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik tehditlerini kınadı. İstanbul Asli Ceza Mahkemesi İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ve Amerika, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt militanlara silah gönderiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.